Ay battı, Steinbeck.
Ayrım 4.
Odanın tam ortasında büyük bir masa vardı. Binbaşı Hunter masanın başında oturuyordu. Kucağındaki resim tahtasının bir yanını masaya dayamış, elinde T cetveli ve gönye ile yeni bir yan demiryolu hattının tasarımı üzerinde çalışıyordu. Resim tahtası bir türlü düzgün durmuyor, binbaşı da giderek öfkeleniyordu. Başını çevirip omzunun üzerinden "Prekle" diye seslendi. "Teğmen Prekle." Yatak odasının kapısı açıldı. Yüzünün yarısı sabun köpüğüyle kaplı Teğmen odadan çıktı. Elinde tıraş fırçası vardı. "Buyurun," dedi. Binbaşı Hunter önündeki çizim tahtasını sağa sola oynattı. "Şu benim tahtanın ayakları eşyaların arasından çıkmadı mı?" "Bilmiyorum efendim," dedi Prekle. "Bakmadım." "Tamam, şimdi bak öyleyse, oldu mu? Bu ölgün ışıkta çalışmak yeterince ders zaten. Mürekkeplemeden önce bunu yeniden çizmem gerekecek." Prekle tıraşımı bitir bitirmez bakarım dedi. Hunter sinirli bir sesle, "Bu yan yol senin görünüşünden daha önemli," dedi. "Bak bakalım oradaki yığının altında golf çantasına benzeyen bir kılıf var mı? Yelken bezinden bir kılıf." Prekle yatak odasına girdi. Sağdaki kapı açıldı bu arada. Yüzbaşı Loft göründü kapıda. Çelik başlığı başındaydı. Göğsünde bir dürbün, belinde silahları, her yanından da bir sürü küçük deri torbalar sarkıyordu. Odaya girer girmez üzerindekileri çıkarmaya başladı Loft. "Şu Bentik gerçekten kaçık," dedi. "Sokağın tam ortasında, nöbeti başında, kışla kepiyle giderken gördüm onu." Loft dürbünü masanın üzerine koydu. Sonra dürbünün yanına çelik başlığını, gaz maskesi torbasını yerleştirdi. Masanın üstü askeri araç gereçlerle dolmuştu. Hunter, "Bunları buraya bırakma," dedi. "Görmüyor musun? Çalışıyorum." "Niye kep giymeyecekmiş ki? Ortalık süt liman. Bu teneke parçasından ben de bıktım. Hem çok ağır hem de insan çevresini göremiyor." Loft soğuk bir sesle, "Çelik başlığı çıkarmak doğru olmaz," dedi. "Halkın üzerinde olumsuz bir etki uyandırır. Askeri düzeni bunun gerektirdiği canlılığı yansıtmak zorundayız. Askerce kuralları çiğnemememiz gerekir. Bunları gözetmezsek kargaşayı kendi ağzımızla çağırmış oluruz." "Hunter, nereden çıkarıyorsun bunu?" dedi. Loft duruşunu biraz daha dikleştirdi. Dudakları söylediklerine olan sarsılmaz inancını pekiştirecek biçimde inceldi. Bu kesin görüşleri nedeniyle hemen hemen herkesin yüreğinde Loft'un burnuna okkalı bir yumruk kondurma isteği uyanması kaçınılmazdı. "Bunu ben uydurmuyorum. X-12 yönergesinde ele geçirdiğimiz ülkelerdeki askeri tutum ve davranışlarla ilgili buyrukları aktarıyorum," dedi. "Siz," diye başlayan sözünü sürdürecekken bu başlangıcı değiştirerek, "Herkes X-12'yi dikkatli okumalıdır," diye ekledi. "Hunter, acaba onu yazan her kimse hiç ele geçirilmiş bir ülkede bulunmuş mu?" dedi. "Bu adamlar kuzu gibi, iyi yürekli, uysal bir halk." Prekle kapıda göründü. Yüzünün yarısı hala tıraş sabunuyla kaplıydı. Elinde kahverengi keten bir tulum vardı. Teğmen Thunder da onun arkasındaydı. Prekle, "Bu mu?" diye sordu. "Evet, onu açıp kuruver lütfen." Prekle ile Thunder ayakları açmaya koyuldular. Sonra sağlamlığını sınayıp Hunter'ın yanına koydular. Binbaşı tahtasını üç ayağın üzerine yerleştirip üstten sıkıştırdı. Sağa sola oynatarak tahtayı düzeltti. Sonunda hırıldayarak tahtanın önüne oturdu. Yüzbaşı Loft, "Yüzünüzde sabun olduğunu biliyor musunuz Teğmen?" dedi. "Evet efendim," dedi Prekle. "Binbaşı üç ayağı ayağı getirmemi emrettiğinde tıraş oluyordum." "Şimdi yüzünü silsen iyi olur," dedi Loft. "Albay görebilir seni." "Onu buna aldıracağını sanma. Böyle şeyler önemsemiyor." Thunder, Hunter'ın omzunun üzerinden eğilmiş, adamın yaptığı tasarıma bakıyordu. "Loft, belki aldırmaz ama yine de doğru olmaz böyle dolaşman," dedi. Prekle bir mendil çıkarıp çenesindeki sabunu sildi. Thunder, binbaşının tahtasının köşesindeki küçük bir çizimi gösterdi. "Çok güzel bir köprü bu binbaşım. Ama nereye kuracağız onu?" Hunter önce çizime, sonra da omzunun üzerinden Thunder'a baktı. "Ha, bu bizim kuracağımız köprü değil. Yapacağımız işle ilgili çizim şu. Peki bu köprü nereden çıktı öyleyse?" Hunter biraz sıkılmış gibiydi. Evde arka bahçede bir demir yolu yapmıştım. Bir ırmak ağzını köprüyle bağlayacaktım. Yolu ırmak ağzına kadar getirdim ama köprüyü yapmaya bir türlü zaman bulamadım. Evden uzaktayken hiç değilse bu işi kağıt üzerinde çözmeyi düşünmüştüm de." Teğmen Prekle cebinden katlanmış bir gazete yaprağı çıkardı, açtı, kaldırıp baktı. Bacakları ortalıkta güzel giysili, upuzun kirpikli, dolgun gövdeli, sarışın bir kızın resmiydi bu. Bacaklarında siyah file çoraplar vardı. Çoraplar incecik bir korseye bağlanıyordu. Sarışın güzel, elindeki siyah dantelli bir yelpazenin üzerinden bakıyordu. Temel Prickle resmi kaldırıp işte kız diye buna denir değil mi dedi. Temel Thunder eleştirici bir bakış atıp hoşlanmadım ondan dedi. Nesini beğenmedin? Yalnızca hoşlanmadım o kadar dedi Thunder. O resmi niye saklıyorsun? Bu kızdan hoşlanıyorum dedi Prickle. Bahse girerim sen de bayıldın ona. Hiç hoşlanmadım dedi Thunder. Elinde olsa onunla karıştırmayacağını mı söylemek istiyorsun diye sordu Prickle. Thunder, evet dedi. Eh kaçın tekisin sen öyleyse dedi Prickle. Perdelerden birine doğru yürüdü. Kızı buraya asacağım sen de karşısına geçip kuluçkaya yatarsın. Sonra resmi perdeye ineledi. Yüzbaşı Loft'un kolları masadan topladığı araç gereçlerle dolmuştu. Sanırım burada pek yakışık almaz bu resim Teğmen. Kaldırsanız iyi olur. Buralılar üzerinde olumlu bir izlenim uyandırmaz. Thunder başını tahtasından kaldırıp baktı. Neymiş o? Gözlerini resmi taradı. Bu da kim? Diye sordu. Sanatçı diye yanıtladı Prickle. Thunder kıza dikkatle baktı. Aa onu tanımıyor musun? Thunder Yosman'ın teki dedi. Thunder demek tanıyorsun onu öyle mi? Prickle gözlerini dikmiş Thunder'a bakıyordu. Söyle bakalım orospu olduğunu nereden biliyorsun? Orospu'ya benziyordu ondan dedi Thunder. Tanıyor musun onu? Hayır tanımak da istemiyorum. Loft söze karıştığında Prickle öyleyse nereden biliyorsun demek üzereydi. Loft bu resmi ortadan kaldır dedi. İstiyorsan onu yatağının başucuna asabilirsin ama bu oda resmi bir yer. Prickle ona karşı çıkacakmış gibi bakıyordu. Tam söze başlayacakken yüzbaşı Loft bu bir emirdir Teğmen dedi. Bunun üzerine eli kolu bağlanan Prickle kağıdı katlayıp yeniden cebine yerleştirdi. Neşeli görünmeye çalışarak konuyu değiştirmek istedi. Bu kasabada gerçekten güzel kızlar var dedi. Buraya iyice yerleşelim her şey yoluna girsin hemen birkaçıyla tanışacağım. Loft X12'yi okusan iyi olur dedi. Kadınlarla ilişkiler konusunda bir bölüm var. Sonra elinde torbaları, dürbünü ve donanımıyla dışarı çıktı. Hunter'ın omzunun üzerinden tahtaya bakmayı sürdüren Teğmen Thunder, çok akıllıca bir iş bu dedi. Yani kömür taşıyan arabaların madenden çıkıp doğrudan gemilere ulaşması. Hunter yavaş yavaş yaptığı işten uzaklaşarak işi hızlandırmamız gerek diye karşılık verdi. Kömürü hiç zaman geçirmeden yükleyip göndermek zorundayız. Büyük bir iş bu. Halkın ağırbaşlı ve uysal olması da büyük bir şans doğrusu. Loft eli kolu boşalmış olarak odaya döndü. Pencerenin önünde durup limana, kömür madenine doğru baktı. Uysal ve ağırbaşlılar çünkü biz de ağırbaşlı ve uysal davranıyoruz. Sanırım bundan kendimize de bir pay çıkarabiliriz. Tutum ve davranışlarımız üzerinde ayak diremenin sebebi bu. Yönetmelikler büyük bir özenle hazırlanmıştır. Kapı açıldı. Albay Lancer ceketini üzerinden çıkararak içeri girdi. Kurmayları çok katı olmamakla birlikte yine de yeterince saygılı biçimde ve askeri kurallara uygun olarak selamladılar albayı. Lancer, yüzbaşı Loft dedi. Gidip Bentick'ın nöbetini alır mısınız? Pek iyi değil, başı dönüyormuş. Baş üstüne efendim dedi Loft. Bu arada size nöbetten yeni döndüğümü anımsatabilir miyim komutanım? Lancer adamı dikkatle inceledi. Nöbeti alma konusunda bir sıkıntınız yoktur umarım yüzbaşı. Kesinlikle hayır efendim. Kayıt için belirtmiştim yalnızca. Lancer gevşeyip gülümsedi. Kayıtlarda adınızın geçmesini istiyorsunuz öyle mi? Bunun hiçbir zararı olmaz efendim. Yeterince adınız geçtiğinde de diye sürdürdü sözünü Lancer. Göğsünüzde küçük bir madalya sallanacak. Bunlar askerlik uğraşındaki kilometre taşlarıdır efendim. Lancer içini çekti. Evet sanırım öyledir ama gelecekte anımsayacaksınız onlar olmayacak yüzbaşı. Bağışlayın anlayamadım diye sordu Loft. Ne demek istediğimi daha sonra anlayacaksınız belki. Yüzbaşı Loft hızla donanımını takınırken evet efendim dedi sonra dışarı çıktı. Düzenli adımları tahta merdivenlerde tok bir ses çıkarıyordu. Lancer adamın gidişini bıyık altından gülümseyerek izledi. Durgun bir sesle İşte anadan doğma bir asker dedi. Hunter da başını kaldırdı, kalemini dengeledi ve anadan doğma bir eşek dedi. Yok hayır dedi Lancer. Politikacı olan bir sürü insan gibi o da asker. Genelkurmaya geçmesi çok zaman almayacak. Savaşa tepeden bakıyor. Böylelikle de savaşı hep sevecektir. Teğmen Prickle savaş ne zaman sona erecek sizce komutanım dedi. Sona ermek mi? Sona ermek mi? Ne demek istiyorsun? Teğmen Prickle sözünü sürdürdü. Ne zaman kazanacağız? Lancer başını iki yana salladı. Ah bilmiyorum. Düşmanın dünyadan kökü hala kazınmadı. Ama onları yalayıp yutacağız, dedi Prackle. Lancer öyle mi, dedi. Öyle değil mi? Evet evet, hep yalayıp yutarız düşmanı. Prackle coşkuyla şey dedi, ortalık düzene girerse Noel'de izne çıkabilir miyiz? Bilmem, dedi Lancer, bu konuda emirler memleketten gelir. Noel'de memleketine mi gitmek istiyorsun? Şey isterim elbette. Gidersin belki, dedi Lancer. Belki gidersin. Teğmen Thunder, savaş bittikten sonra burayı boşaltmayacağız değil mi komutanım, diye sordu. Bilmiyorum, dedi albay. Neden sordun? Şey, dedi Thunder, güzel bir ülke burası. İnsanları çok iyi. Adamlarımız, bazılarımız yani, buraya yerleşmek isteyebilir. Lancer şakacı bir sesle, sonunda hoşlandığım bir yer buldun anlaşılan, dedi. Şey, dedi Thunder, verimli tarım alanları var burada. Dördü beşi birleştirilirse güzel bir çiftlik meydana gelir. Görünüşe göre memlekette aileden kalma toprağın yok öyle mi, diye sordu Lancer. Hayır komutanım, artık yok. Enflasyon elde avuçta ne varsa silip süpürdü. Lancer çoluk çocukla konuşmaktan sıkılmıştı biraz. Şey neyse, savaş hala sürüyor. Hala kömür çıkarmamız gerek. Şu senin çiftliği kurmadan önce savaşın bitmesini beklemeye ne dersin? Bu konuda buyruklar tepeden gelir. Yüzbaşı Loft'a başvurursanız o sizi aydınlatacaktır. Sesi değişti. Hunter, dedi. Çelik yarın geliyor. Bu hafta yolların yapımına başlayabilirsin. Kapı vuruldu. Bir nöbetçi başını içeri uzatıp, Bay Corin sizinle görüşmek istiyor komutanım, dedi. Gönder içeri, dedi albay. Odadakilere dönüp, buradaki ön hazırlıkları yapan adam. Başımıza dert olabilir. Thunder, görevini iyi yaptı mı, diye sordu. Evet yaptı, ama artık halkın gözünden düştü iyice. Bakalım bizim gözümüzde durumu ne olacak? Thunder, ödül hak etmiş bu kesin, dedi. Evet, dedi Lancer. Hak ettiği ödülü istemeyeceğini de sanmayın. Coral ellerini ovuşturarak içeri girdi. Çevreye buram buram iyi niyet ve dostluk duyguları saçıyordu. Üzerinde hala siyah iş giysisi vardı. Ama başına beyaz bir sargı parçası yerleştirilmişti. Sargı, saçına çaprazlamasına yapıştırılmış bir yara bandıyla tutturulmuştu. Odanın ortasına doğru ilerleyip, ''Günaydın albay.'' dedi. ''Sizi dün alt kattaki o gürültü patırtıdan sonra aramam gerekiyordu. Ama ne çok işiniz olduğunu biliyordum.'' ''Albay, günaydın.'' dedi. Sonra elini odada dolaştırarak ''Kurmaylarım Bay Coral'' diye ekledi. ''Çakı gibi delikanlılar'' dedi Coral. ''Çok iyi iş yaptılar. Eh ben de elimden geldiğince onların başarıya ulaşmalarına katkıda bulundum.'' Hunter başını tahtasına indirdi, mürekkepli bir kalem aldı, mürekkebe batırdı, çiziminin üzerinden mürekkeple geçmeye başladı. Lancer ''Çok başarılı oldunuz'' dedi. ''Yine de o altı adamın ölmesine neden olmasaydınız keşke.'' Askerler kasabaya dönmeseydi daha iyi olurdu. Coral ellerini iki yana açıp rahat bir sesle ''Altı adam bu büyüklükte, üstelik bir de kömür madeni olan bir kasaba için büyük bir yetik değil.'' dedi. Lancer sert bir sesle ''İşi çözümleyecek olursa insanları öldürmeye karşı değilim.'' dedi. ''Ama kimi kez insanları öldürmemek daha iyi olur.'' Coral subayları inceliyordu. Yanlarda duran teğmenlere baktı. Sonra ''Acaba olanak varsa baş başa görüşebilir miyiz albayım?'' dedi. ''Evet öyle istiyorsanız elbette.'' ''Teğmen Prackle, Teğmen Thunder, lütfen odanıza gider misiniz?'' Sonra Carol'a dönüp ''Binbaşı Hunter çalışıyor. Çalışırken konuşulanları işitmez o.'' Hunter başını tahtasından kaldırıp ses çıkarmadan gülümsedi. Sonra yine işine koyuldu. Genç teğmenler odadan çıktılar. Teğmenler çıkar çıkmaz ''Evet işte baş başa kaldık'' dedi Lancer. ''Oturmaz mısınız?'' ''Sağ olun efendim'' dedi Carol. Masanın başına oturdu. Lancer Carol'un başındaki sargıya bakıp damdan düşercesine ''Demek daha şimdiden öldürmeye kalkıştılar sizi öyle mi?'' diye sordu. Carol parmaklarıyla sargıya dokundu. ''Ha bu mu? Bu sabah tepedeki kayalıktan bir taş düştü başıma.'' ''Taşın kaç sene atılmadığına emin misiniz?'' ''Ne demek istiyorsunuz?'' diye sordu Carol. Buralılar çok yumuşak insanlardır. Yüzyıllardır savaş yüzü görmediler. Dövüşmeyi bile unuttular. Siz de onlarla birlikte yaşadınız dedi albay. Elbette daha iyi bilirsiniz. Coral'a doğru yaklaştı. Ama eğer güvencedeyseniz bu insanlar dünyadaki öbür insanlara hiç benzemiyor demektir. Daha önce başka ülkeleri ele geçirme işinde bulundum. 20 yıl önce Belçika'daydım. Sonra da Fransa'da. Sözlerinin daha iyi anlaşılmasını istercesine başını salladı. Boğuk bir sesle ''İyi iş becerdiniz'' dedi sonra. ''Size teşekkür borçluyuz. Yaptıklarınızı raporumda belirttim.'' ''Sağ olun efendim'' dedi Coral. Elimden geleni yaptım.
Ayrım sonu.